Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 26. ayrım. Hasan o gün öğleden beri kuşkuyla kıvranıp duruyordu. Aklına gelen ihtimal çok zayıftı. Üniversite hastanesindeki doçent hanım polis olamazdı. Ökeş'in tarifi üzerine nedense çağrışımla aklına gelen tek kişi o doktor olmuştu. Kadın kızıl saçlı ve havalıydı. Ayrıca çok da güzel yeşil gözleri vardı. Öyle bir tipi değil polis. Kendini ilme adamış bir kariyer mensubuna bile yakıştıramamıştı. Cidden çok havalıydı Doktor Bozok. Yanılıyordu. Muhakkak yanılıyordu. Zaten sinirleri çok gergindi. Benimki bir vehim, gerginliğin ruhumda yarattığı yersiz bir yakıştırma diye düşündü. O kadının polis olmadığı gün gibi ortadaydı. Lakin aklını karıştıran bir olay da doktorun bugün hakkında yaptığı anlamsız sorgu sualdi. Zahiri stoklarının kansere yol açtığı iddiasını şimdiye kadar hiç duymamış ve bundan pirelenerek Balat'ta eskiden tanıdığı bir tecrübeli eczacıya giderek aynı soruyu sormuştu. Yaşlı eczacı babasını da annesini de tanırdı. Hatta annesinin kanser teşhisiyle hastaneye yattığını da biliyordu adam. Hasan'ın sorusunu işitince gülmüş, "Yok canım, ben doktor değilim ama böyle bir iddia ilk defa işitiyorum," demişti. Eczacıdan aldığı bu cevap Hasan'ın huzurunu daha da kaçırmıştı. Doktor neden bir böyle bir yalana tevessül etmişti? Onlara yalan söylemesi için ortada bir gerekçe yoktu. Kadının polis olmadığına hala emindi ama neden yalan söylediği ve geçmişini araştırdığını da anlayamıyordu. O kadında hala çözemediği bir bit yeniği vardı. Ayrıca Ökkeş'i takip etmesi de başka bir sorundu. Hadi bir şekilde kendisiyle ilgilenmişti. Zira onun hastanın oğlu olarak tanıyordu. Fakat Ökkeş'le uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktu. Şu halde Ökkeş'i takibe kalkışması nasıl açıklanabilirdi? İşi başından aşkın bir doktorun sıradan bir çalışma gününde üniversitedeki görevini bırakıp Ökkeş'i takibe kalkışması ne şekilde yorumlanabilirdi? Ben yanılıyorum diye düşündü yeniden. O kızıl saçlı kadın herhalde annesini tedavi eden doktor değildi. Her kızıl saçlı kadın doktor Bozok olacak değildi ya. Ama beynine takılan bu düşünceler Balat'taki depodan çıkan Hasan'ı çapaya kadar götürdü. Şuursuzca gitti çapaya. İçindeki korku adeta onu oraya çekiyordu. Emin olmalı, rahatlamalıydı. Hastanenin ana kapısından girerken pişmanlığı daha da artmıştı. Bu kez Tilki Sedat'a uymakla boylarından büyük işe kalkışmışlardı. Çocuk kaçırmak ciddi bir suçtu ve onlara göre bir iş değildi. Adanalı ve o basit semt kabadayılarıydı. Biraz kumarda hile yaparlar, itiraz edeni tersleyip korkuturlar, yollarını bulurlardı. Ufak kavgalar, marazalar, sustalı kullanmalar onların harçlarıydı ama daha ötesine uygun tipler değillerdi. Bunu kabullenmeliydiler. Eski dostları Tilki onları ifsat etmiş, aklarını karıştırmış, para uğruna boylarından büyük işlere sokmaya kalkışmıştı. Hataydı bu. Çocukluklarında da böyleydi zaten. Tilki çıkarı uğruna onları korkutarak kullanırdı. Belki de bu yüzden de onu sevmemesi. Hastane kapısından içeri girdi. Bu saatte girenler değil, çıkanlar çoğunluktaydı. Hasan birden uyandı. Saati hatırladı. Doktor şimdiye kadar çoktan evine gitmiş olmalıydı. Onu artık burada bulamazdı. Şaşkınlıktan yavaş yavaş kurtuluyordu. Hem bulsa ne diyecek, kadına ne soracaktı? Neden kendisini araştırdığını mı? Servise giden adımları yavaşladı. Herhalde bu saatte ameliyatı bekleyen annesini ziyaret edecek değildi. Servisin kapısına kadar yaklaştığı halde annesini görmekten vazgeçti. Şu an annesinin sitem dolu laflarına tahammül edemezdi. Durdu. Bezgin bir şekilde hastanenin bahçesinde kafasını toparlamaya çalıştı. Buraya neden gelmişti ki sanki? Doktor Bozok'a sohbet edecek değildi ya. Kadınla konuşmanın alemi yoktu. Anlamsız yere ürküntüye kapılmıştı. Ökeşin marifetiydi bu. Yok yere paniğe sevk etmişti kendisini. Ani bir kararla geri döndü. Adımlarını sıklaştırdı. Zaten yarın sabah yine gelecekti buraya. Ana kapıya giden yolda ilerlemeye başladı. Yolu üniversite hocalarının arabalarını park ettiği yerden geçiyordu. Birden irkildi. Binadan iki kadının çıktığını görmüştü. Yanılıyor muyum acaba diye gözlerini kısıp kadınlara bir daha baktı. Dışarı çıkanlardan birini Doktor Bozoğa benzetmişti. İkisi de çantalıydı. Bunlar kesinlikle hasta ziyaretçisi değil, binada vazifeli hocalara benziyorlardı. Hemen yolu aydınlatan elektrik direklerinin ışığından uzaklaştı Hasan. Emin olmadıkça kendisini göstermek istemiyordu. Saat herhalde 7:30 falan olmalıydı. Hastanenin bahçesi oldukça tenhaydı. Gözlerini kadınlardan alamıyordu. İkisi de parka doğru yürüdüler ve orada kısa bir vedalaşmadan sonra arabalarına ilerlediler. Artık hiç kuşkusu kalmamıştı. Kadınlardan biri Doktor Bozok'tu. Arabasına binerken elektrik direğinin yetersiz ışıltısında parıldayan kızıl saçlarından tanımıştı onu. Yüreği heyecanla atmaya başladı. Ökkeş kadını takip ederken arabasını plaka numarasını almıştı. Gözlerini yeniden kısıp harfleri ve numaraları görmeye çalıştı. Ökkeşin verdiği plaka numarası tutmazsa rahatlayacak ve tüm endişesinin boşuna olduğunu anlayacaktı. Ama birden donakaldı. Numara tutuyordu. Hasan ne yapacağını şaşırdı. Bahçenin nispeten karanlık bir köşesinden arabasına binmeye hazırlanan doktora baka kaldı. Aklı hala almıyordu. Bu kadının Ökkeş'in peşinde ne işi olabilirdi? Ya da Adanalı'nın iddia ettiği gibi kendisinin peşinde. Kaçırdıkları çocukla bir ilişkisi olamazdı. Aralarındaki bağlantıyı kurması mümkün değildi. Ama ortada bir gerçek vardı. Sebebi ne olursa olsun bu kadın kendilerini gözetliyordu. Hasan gerilmeye başladı. Bu işin nedenini öğrenmek zorundaydı. Bakışları doktorun arabasına odaklanmıştı. Tam o sırada arkasından yükselen klakson sesiyle irkildi. Başını çevirip baktı. Boş bir taksiydi. Bundan iyi bir fırsat doğamazdı. Hiç tereddüt etmeden taksiye işaret etti. Araba durunca da arkaya atladı. Şoför bıçkın bir delikanlıya benziyordu. Taksimetreyi açarken "Ne tarafa abi?" diye sordu. "Şu parktan çıkan yeşil Mondeo'yu takip et," diye homurdandı Hasan. "Tamam," diyen şoför sadece dikiz aynasından geriye bir bakmış fakat başka bir şey söylemeden çıkan Mondeo'nun peşine takılmıştı. Hasan düşüncelere boğulmuştu. Doktorun peşinden giderken içindeki karamsarlık yoğunlaşıyordu. Burnuna tatsız kokular gelmeye başlamıştı. Bu kadın tehlikeliydi. Doktor Bozok kendini yorgun hissediyordu. Biraz da sinirli. Başkomiser haklıydı. Her ne olursa olsun yaptığı iş güzellikti. Toplumda herkes kendine düşen görevi yapmalıydı. O hastalarıyla meşgul olmalı, polis de suçluların peşinden koşmalıydı. Davranışı bir üniversite hocasına yakışacak şey değildi. Gereğini fazlasıyla yapmış, bulgularını polise anlatmıştı. Bundan sonrası artık onun işi olmaktan çok uzaktı. Sonunda bu gerçeği kabullenmek zorunda kalmıştı ama yine de sinirli ve komisere de kırgındı. Onu işinin ehli, zeki ve uyanık biri tahmin etmişti. Oysa ukala, kendini beğenmiş ve çevresindekileri küçümseyen biri çıkmıştı. Yazık diye mırıldandı içinden. Söylediklerine biraz önem verse, muhtemelen ilerleme kaydedecek, belki de suçları armut gibi toplayacaktı. Doktor hala Hasan ile o kamyonun sürücüsünün Alp Keskin'i kaçırılması olayının failleri olduğunu inanıyordu. O ikisinin izlerini tesadüfen de olsa bulmuştu. Geriye bir tek solak olan üçüncü fail kalıyordu. Henüz onunla ilgili bir şey bulamamıştı ama ikisi polisin eline düşünce nasıl olsa bülbül gibi konuşacaklardı. "Adam sen de," diye mırıldandı doktor. Bundan böyle bu işe karışmayacaktı. Başkomiser ne hali varsa görsündü. Elinden gelen yardımı polise yaptığına inanıyordu. Daha fazla zorlayamazdı. Levent'e kadar geldi. Bu gece evine dönmekte biraz geç kalmıştı. Ne var ki şansı yaver gitmiş, tam kapısının önünde arabasını park edecek bir yer bulmuştu. Bir iki manevrayla ufak alana arabasını soktu. Sonra yorgun bir şekilde arabasından çıktı, Mondeo'sunu kilitleyip çantasının içine tıktığı evinin anahtarını aramaya başladı. Aynı anda kendisini çapadan beri takip eden taksi de sokağa girmiş ama durmadan yoluna devam etmişti. Ne yazık ki doktor takip edildiğinin farkına varmamıştı. Hasan'ın tüyleri diken diken oldu. Hatta bir an gördüklerine inanamadı. Böyle bir aksiliği mantığı kabul edemiyordu. Doktorun evi, çocuğu kaçırdıkları sabah Ökkeş'in kamyonetini park ettikleri yerin tam karşısıydı. Doktorun kendisiyle neden ilgilendiğini, o anlamsız sorularla geçmişi neden karıştırdığını, Ökkeş'i niçin takip ettiğini şimdi daha iyi anlıyordu. Doktor onları görmüş, teşhis etmiş olmalıydı. Gerçi kendisinde ve Sedat'ta kar maskeleri vardı ama bu evden rahatlıkla kamyonetin şoför mahallinde oturan Ökkeş'i de kadının görüp tanıması kolaydı. Fakat aklı yine karıştı. Yüzündeki kar maskesine rağmen kendisini nasıl teşhis etmişti? Hasan suratlarındaki maskeyi kamyonete bininceye kadar çıkarmadıklarını gayet iyi anımsıyordu. Bu kadın herhalde tüm gördüklerini polise bildirmiş olmalıydı. Acaba mı? Diye düşündü. Öyle olsa polisler şimdiye kadar onları kıskıvrak yakalarlardı. Ama henüz polisler tarafından aranmadıklarına emindi. Ne yapacağını şaşırdı. Bu konuda tek başına karar veremezdi. En iyisi Tilki'yi hemen durumdan haberdar etmesi gerekirdi. Ancak çözümü o bulabilirdi. Arabadan indi. Şoförü savdı ama biraz düşünmek istedi. Tilki, işin tam bu safhasında zuhur eden aksiliğe kıyametleri koparacak, fena halde öfkelenecekti. Hatta belki onları suçlayacaktı. Belki de polis her şeyi biliyor fakat çocuğu kurtarabilmek için bir suçüstü planı gerçekleştirmeye çalışıyordu. Soğuk ve karanlık sokakta uzun süre düşüncelere boğularak kararsız kaldı. Tilki'yi durumdan haberdar etmek hiç işine gelmiyordu ama başka çaresi de kalmamıştı. Cebinden cep telefonunu çıkardı ve Sedat'ı aradı. Sedat zilin ilk çalışında telefonu açtı. Ne var? Önemli bir sorunumuz var abi, dedi Hasan. Konuş. Bence Ökkeş'i de alıp hemen buraya gelmende yarar var. Tilki'nin söyleneceği hatta bağırıp çağıracağını sanmıştı. Oysa Tilki gayet sakin bir şekilde neredesin diye homurdanmıştı. Çocuğu kaçırırken kamyoneti park ettiğimiz sokaktayım diyebildi Hasan. Tilki'nin irkildiğini hissediyordu. Ne işin var orada? Bir an evvel buraya gelin abi. Gelince anlayacaksınız. Tilki telefonu kapatmıştı. Aynı gün Gayrettepe'deki şube binasına dönen başkomiser odasına girerken koridorda karşılaştığı ekibindeki adamlarından birini eline Doktor Bozok'tan aldığı kamyonetin plaka numarasını sıkıştırırken şunu bir araştırın bakalım diye söylendi. Her şeye rağmen güzel gözlü doktora verdiği sözü yerine getirmek istiyordu. Hem de onun saçma iddialarından hiçbir sonuç çıkmayacağını düşünmesine rağmen. Anlattığı hikaye onun indinde hala komikliğini koruyordu. Herhalde kadıncağız şahit olduğu olayın etkisindeydi ve şimdi de çevresinde karşılaştığı insanları da o olayın failleri olarak görüyordu. Kamyonetin peşinden gelmesi ya da onu sıkıştırmaya kalkması da koca şehirde her gün vuku bulan sıradan vakalardan biriydi. İstanbul bu tür magandalarla doluydu. Odasına girip bir çay istedi. Az sonra muavin Mehmet de yanına gelmişti. Hayrola amirim, habersiz ortadan kayboldunuz. Neredeydiniz? Sizi şube müdürünün çağırdığını düşündüm ama onun da yanında değil misiniz? Fikret gülümsedi. Sonra işi şakaya boğarak mırıldandı. Güzel bir hanımla yemekteydim. Yok yahu, yoksa doktor hanımla mı? Yalancıktan kaşların çatarak homurdandı. Nereden bildin? Tahmin etmek kolaydı başkomiserim. Doktorun da sizin hoşlandığı çok belli. Fikret inanmazmış gibi muavinini süzdü. Daha da neler? Bunu da nereden çıkardın şimdi? Yapmayın amirim. Öyle olmasa niye yemeğe çıkacaksınız ki? Fikret içini çekti. Keşke gidişat Mehmet'in aklından geçen gibi olsaydı diye düşündü. Ama gerçek hiç de öyle değildi. Kısık sesle homurdandı. Çok safsın be Mehmet. O kadınla benim ne işim olabilir? Hiç bana yüz verir mi o doktor? Muavin şaşırarak amirine baktı. Yani onunla yemekte değil miydiniz? Yemekte olmasa yemekteydik de durum senin düşündüğün gibi değil. Nasıl yani? Fikret, Doktor Bozo'nun ettiği telefondan başlayarak her şeyi muavinine nakletti. Sonra da bu kadın üşütmüş yahu diye söylendi. Hayali senaryolar üretiyor. Balat'taki iki adamla kaçırılan çocuk arasında bağ kuruyor. Hasta edecek beni. Mehmet'in kaşları çatıldı. Düşünceli bir şekilde başkomiserini süzdü. İddiasının doğru olabileceğini hiç düşündünüz mü? Diye sordu. Fikret hayriyle karşısındaki elemanına baktı. Yapma Mehmet, bunun doğru olabileceğini senin aklın kesiyor mu? O sırada Fikret'in istediği çay getirilmişti. Aralarındaki konuşma kesildi. Bu kısa ara muavine düşünme fırsatı vermişti. Vallahi başkomiserim, diye mırıldandı. Doktor hanım beni çok etkiledi. Çok zeki bir hanım. Müthiş gözlem yeteneği var. Hatırlıyor musunuz? Faillerden birinin solak olduğunu iddia etmişti. Epey düşündüm ve bana oldukça makul geldi. Neden olmasın? Belki diğeri de paytak biri olabilir. Hem unutmayın ki o bir görgü tanığı. Ne yuvada çalışan Olcay adlı kız, ne de servis şoförü Niyazi bize bunları söyleyemediler. Halbuki onlar da failleri görmüştü. Fikret ters ters muavinini süzdü. Yani onun doğru söylediğini mi düşünüyorsun? Neden olmasın? En azından bir araştıralım, ne kaybederiz ki? Zaten somut hiçbir şeye kavuşamadık. Fikret sırıttı. Yani koca şehirde bir solak, bir de paytak yürüyüşte iki kişi arayacağız ha? Sonra da onları sorguya alacağız. Yahu neyi kanıtlayacağız ki? Muavin cesaretini topladı. Hiç belli olmaz amirim. Kaşları çatılan Fikret düşünmeye başladı. Bir süre sesini çıkarmadı. Sahi bu iddiaya inanıyor musun? Diye sordu. En azından bir kaybımızın olmayacağını düşünüyorum efendim. Fikret'in bir amatörün böyle planlı ve organize bir kaçırma olayını, kara kişi benzetme ve tespitlerle çözebileceğini aklı almıyordu. Ama yeniden düşünmek zorunda kaldı. Nihayet dayanamayıp fısıldadı. Doktora söz verdim zaten. Gelir gelmez kendisini takip eden kamyoneti araştıracağımı söyledim. Bizim çocuklardan biri araştırıyor şimdi. Tam o sırada başkomiserin görevlendirdiği memur kapıyı vurarak içeri girdi. Amirim, plakayı tahkik ettik. 86 model bir Ford kamyonet. Sahibini de araştırdık. Ökkeş yudum attı biri. Adana merkez doğumlu. Balat'ta mukim. Sabıkalı. Başkomiser ile muavini birbirlerine baktılar. Sabıkası neymiş? Ufak tefek suçlar, darp, kumar, silahla tehdit vesaire. Hatta belki işinize yarar diye Balat'tan ekipler amiri Komiser Orhan'a da sordum. Ne dedi? Adamı tanıyor. Sıradan bir sokak kabadayısı dedi. Eskiden birkaç defa karakola çekip ifadesini alarak okşamış da. Ama işsiz güçsüz takımından değil. Kamyonetiyle halden sebze meyve falan çekermiş. Tamam, sağ ol, diye mırıldandı Fikret. Memur odadan çıkınca Mehmet yeniden sordu. Ne dersiniz başkomiserim? Adamı buraya celbedelim mi? Pekala, sen kazandın. Yarın bu herifi bizzat sen incele bakalım. Bir şey çıkacak mı? Ama bu sırada Keskin'in evini sıkı bir gözetlemeye alalım. Telefonda verilen süre bitti. Adamın bir daha telefon edeceğini sanmıyorum. Mutlaka onlara son talimatı daha değişik bir şekilde ulaştıracaktır. Zaten evi tarasutta tutan devamlı 3 memurumuz var efendim. Yetmez mi? Orayı gözetleyen daha fazla adam istiyorum. Sayıyı 10'a çıkaralım. Fakat amirim, sen ne diyorsam onu yap Mehmet. Yarın bizim için en uzun gün olacak. Muavin sessizce başını salladı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 269. Devamı 27. ayrımda.